kıyısında. Boyuna değişiyor rengi. Mavi. Mavinin her türü. Gök mavisi, Türk mavisi, cam göbeği, yeşilimsi, kül rengi mavi, çivit mavisi ya da toprak rengi. Büyük yağmurlardan sonra. Değişen yalnız rengi değil. Akıntıları, aynaları, dalgaları da. Balıkları da değişiyor. Bugün istavrit, yarın izmarit. Oltayı kıyıdan attığınızda. Bugün kırlangıç, vatoz, yarın lüfer, dil, çinekop, ağ attığınızda. Denizin bu değişkenliğini izliyorsunuz ve diyorsunuz ki ne mene bir dünya bu deniz. Durmadan değişiyor rengi, akıntısı, dalgası, balıkları. Ama bu değişimler için seviyorsunuz denizi. Herhangi bir denizi değil, kendi denizinizi. Hafta sonlarında benim gibi pencerenin önüne oturuyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Neyi? Denizi. Denizin neyini? Yanıtlayamıyorsunuz ki. Belki rengini, belki dalgaları, belki martıları, belki orkozları, belki balıkçıları ya da kıyıya çıkıp oltanızı atıyorsunuz. Ya da gün batımında gelincik sepetlerinizi ya da elinizde dürbün gelip geçen gemileri izliyorsunuz. İnsan tükenir, deniz tükenmez. Denizi bilmeyenlerin, denizi yaşamayanların anlamayacakları, alıkça diye nitelendirebilecekleri bu seyir şaşırtıcı olaylarla doludur. Bir gemi geçer, kar yağmaktadır. Gene de gemiden bir insan atlar denize. Kıyıya doğru yüzmeye başlar. Siz denizi seyrediyorsanız görürsünüz. 3 gün boyunca kar yağmıştır. Kırgın vardır. Baygın balıklar su yüzüne vurur. Elinizde kepçe beklersiniz. Gelen kimi zaman ocakta yanacak bir kalastır. Kimi zaman sahipsiz bir kayık. Bir cesetle de karşılaşılabilir. Benim karşılaştığım gibi. O sabah denize çöpleri dökmeye gittiğimde rıhtıma vurmuş bir kadın cesediyle karşılaştım. Bir bayram sabahıydı. Kurban ya da şeker bayramı. Anımsamıyorum. Bahçede kar diz boyuydu. Kadıncağız sanki suyun içinde yüzüyormuş gibime geldi. Göğsü bağrı açıktı. Ayağında bir şal var. Uzun sarı saçları başının çevresinde dolanmış. Hırkası ve hırkasının altındaki ne demeli? Bluz mu? Bluzu? Evet, bluzu diyelim. Önünden açılmış. Göğüsleri bembeyaz ortaya çıkmıştı. Sanki bir ölü değil de göğüslerini bana sunmak için denize atlamayı seçmiş bir kadının önündeymişim gibi irkildim. Sanki bir ölü değildi rıhtıma vuran, umutsuz ama yaşayan bir varlıktı. Benden yardım isteyen, oysa ölü olduğunu, denizde çok kalmamış olduğunu henüz şişmemişti, anlamıştım. Elimdeki çöp kovasını denize boşaltamadığımı gören karım balkonun kapısını açıp bağırdı. Üşüteceksin, niçin dökmüyorsun çöpü? Denize bakıyorum diye yanıtladım. Çöp kovasını kıyıda bırakıp kayıkhaneye girdim. Küreklerden birini alıp rıhtıma döndüm. Cesedi akıntıya doğru şöyle bir iteledim. Karım balkondan ''Ne yapıyorsun orada?'' diye bağırdı. ''Hiç'' dedim. ''Bir köpek leşi sürüklenmiş. Onu uzaklaştırmaya çalışıyorum.'' Akıntılı sulara doğru sürüklemek istiyordum cesedi. Ama tüm çabalarım boşa gidiyordu. Ben kıyıdan uzaklaştırdıkça ceset yeniden kıyıya dönüyordu. Kayıkhaneye gidecek diye korktum. Bir bayram gününde kayıkhanede bulunmuş bir ceset. Gel de polislere bu insanı tanımadığını, dalgaların onu kayıkhaneye getirdiğini anlat. Ne yapıyorsun orada? Diye seslendi karım. Elinde kürek, üşüteceksin. Dök çöp kovasını da gir içeri. Bırak köpek leşini. Evet diye sesleniyordum. Şu işi bitireyim, döneceğim. Ve elimdeki kürekle itelemeye çalışıyordum cesedi. Denize düşüp yüzme bilmediğinden boğulmuş muydu? Yoksa kendini bu kış soğuk gününde denize atacak denli umutsuzluğa mı kapılmıştı? Bilmiyorum. Hiçbir zaman öğrenilemez bir intiharın gerçek nedeni. Küreğin ucunu göğüslerine değdiriyorum. Diri, yaşayan bir insanın göğüsleri duygusunu veriyor. Sonunda oyun bitti. Akıntıya değin sürükleyebildim. Akıntıya kapılıp aldı başını gitti. Ben de çöp kovasını denize boşaltabildim. Karım kıyıda niçin böyle oyalandığımı sordu. Bir insanın üzerine çöp dökmemek için dedim. Hangi insanın? Dedi. Herhangi bir insanın, dedim. Saçmalıyorsun, dedi. Galiba yeni bir öykü yazacaksın. Hayır, dedim. Yazacağım hiçbir şey yok. Böyle bir günde ne yazılabilir? Elime dürbünümü aldım. Kör ve oğlu. Babamın kör olduğunu çok kişi bilmez. Bende olmadan birkaç yıl önce gözlerine inen perdeyi bir daha kaldırmak mümkün olmamış. Annemin anlattığına göre babam bu konuda hiçbir çaba harcamamış. Giderek Tanrı'nın bir lütfu olarak görmüş körlüğünü. Kalıtımsal bir şeker hastalığının sonucu olan bu körlüğün babamı onulmaz bir yalnızlığa, yani bir ikinci ve kuşkusuz daha etkili bir hastalığa itmesi beklenirken tam tersi olmuş. Gözleri görürken çok az dostu olan, evinden ve bahçesinden hemen hemen hiç çıkmayan babam, yerinde duramayan, herkesle dost olan bir adam olup çıkmış. Çocukluğumun ilk anılarında bir insanın gözlerinin görmemesini yadırgadığımı anımsıyorum. Beni kucağına alıp konuşan, sevip okşayan adam gibi görmüyordu. İçinde yaşadığımız evi, odayı görmüyordu. Savaş yıllarının karartma gecelerinde 6-7 yaşlarındaydım. Bu karartma onu etkilemiyordu. Gündüz ya da gece her şeyi eliyle koymuş gibi buluyordu. Babamın körlüğünü bir süre sonra yadırgamaz oldum. Kör bir babanın oğlu olmaktan utanç duymak bir yana, Handi ise gurur duyuyordum. İnsanları seslerinden tanıyordu babam. Işıkla karanlık, gündüzle gece ayrımı yoktu dünyasında. Elimden tutup dolaşmaya çıktığımızda ben değil, o gösteriyordu yolu. Daha okula gitmeden okumayı yazmayı bu gözleri görmeyen baba öğretmişti bana. Böylece onun gazete okuyan, kitap okuyan gözü oldum. Bu nedenle mi öğretmişti bana okumayı yazmayı? Yoksa küçük yaşımda okuma alışkanlığını vermek için mi? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Körlüğü, kalıtımsal şeker hastalığının sonucu olduğu için bir gün gelip benim de gözlerimin görmeyeceğini düşünüyor olmalıydı. Bir gün bana, insan gözü açıkken okumalı ki benim gibi okuyamaz duruma geldiğinde bir zamanlar okuduklarıyla avunabilsin, demişti. Ne yazık ki uğraşım elverişli olduğu halde gençlik yıllarımda düşünemedim bunu. Dizi dibine oturup ona elimdeki bir dergiyi, bir kitabı okumaya başladığımda okuduğum ne olursa olsun ne güzel, ne güzel diye mırıldanırdı. Bu okumalar uzun sürdüğünde hadi bakalım gözlerini fazla yorma, git biraz da sokakta arkadaşlarınla oyna der. Kendisini bahçeye, güllere, sardunyalara, menekşelere, kasımpatlara, mevsimine göre bakmaya çıkardı. Bakmak diyorum. Çünkü babamın özellikle çiçeklerini parmaklarıyla gördüğüne inanıyordum. Örneğin pembe sakız sardunyasının keyfi yok derdi. Ya da kayısı gülü bu yaz dehşet. Ya da kasımpatlara çok su verdik. Boy attılar. Az çiçek verecekler. Ya da şarabi karanfille beyazını ayırmalı. Renkleri birbirine karışacak. Tabii tüm dedikleri doğruydu. Hayır, körlük bir sakatlık değil. Bir yaşamın iki değişik dönemiydi onun için. Yaşım ilerledikçe seziyordum ki babam ışığı yitirmemişti. Işığı gözlerine inen perdenin ardında saklıyordu. Bugünmüş gibi ansıyorum. 14 yaşındaydım. Babam bir gün yüksek sesle okuduğum, hem babam hem kendim için bir kitabı. Jules Verne'in Dünyanın Merkezine Yolculuk adlı romanıydı bu. Okurken yeter dedi. Bu akşamlık yeter. Sade kahvesinden bir yudum aldı. Yorulmadın mı? Diye sordu. Hayır dedim. Daha 10 sayfa olmadı. Onu sormuyorum dedi babam. Bunca yıl okuyorsun bana. Tam 8 yıl oluyor. İlkin heceleye heceleye okudun. Sonraları hecelemeden ama ağırca. Daha sonra su gibi. Bu arada okuma alışkanlığı edindin. Sorduğum şu. Bu yüksek sesle okumaktan yorulmadın mı? Hayır dedim. Yalnız senin için değil ki. Kendim için de okuyorum. Bu iyi bir şey dedi babam. Ama artık yalnız kendin için okusan. Niçin dedim. Bir kitabı paylaşıyoruz. Babam sözümü kesti. Bir kitabı paylaşıyoruz mu dedin? Evet dedim. Demek ki büyüdün oğlum dedi. Demek vaktinden önce büyüdün. Artık kendi kitaplarını kendin oku. İçinden. Tek başına. Bunları söylerken sesinde ne bir mutsuzluk vardı ne bir kırgınlık. Tam tersine bir coşku vardı diyebilirim. Bunu ayrımsadığım için olacak üzülmedim. Yalnızca sordum. Yoksa sen mi yoruldun? Güldü. Olabilir dedi. Sanırım buna hakkım olmalı. Bir an duraladı. Sonra hayır dedi. Bu değil. Belki artık dinlemek değil de yazmak istiyorum. Çok şaşırmıştım. Yazmak mı? Dedim. Ne yazacaksın? Ah korkma oğulcuk dedi. Öyle okuduğun gibi romanlar, öyküler yazmayacağım. Bir zamanlar okuduğum kitapları yazacağım. Kendi gözlerimde okuduğum kitapları. Ama bunun bir anlamı yok ki dedim. O kitaplar daha önce yazılmış olduğuna göre. Var dedi babam. Tek heceli kesin bir sözcük. Var. Bir süre sustu. Sonra ekledi. Belleğimde kalanları yazacağım. Böyle bir kitaptan bir körün belleğinde neler kaldığını göreceğiz. Öyleyse izin ver. Ben yazayım dedim. Yani demek istiyorum ki. Demek istediğini anladım dedi babam. Sen söyle ben yazayım demek istiyorsun. Evet dedim. Niçin olmasın? Dedi babam. Senin el yazın sanırım gözü görmeyen bir ihtiyarınkinden daha okunaklıdır. Ne zaman başlıyoruz dedim. Yarından tezi yok dedi babam. Ertesi günü iple çektim. Okulda dersleri izleyemedim. Eve dönerken kalın bir defter aldım. Akşam yemekten sonra her zamanki gibi babam kahvesini içerken Sedire yanına oturdum. Bir defter aldım dedim. Yazmak için seni bekliyorum. Ve babam ilk cümlesini kahvesinden ilk yudumunu aldıktan sonra söyledi. Ne yazık ki defterimin dörtte birini bile dolduramadık. Babam bu işe koyulduğumuzdan birkaç hafta sonra uykusunda onun çok kullandığı bir deyimle ruhunu teslim etti. Ölümüne değin hemen her akşam birkaç parça yazdırmıştı. Bunların hangi yazarlara, hangi kitaplara ait olduğunu bilmiyorum. Belleği babama ne kadar yanılttı. Bana yazdırdıklarını kendinden neler kattı. Ne kadarını uydurdu. Hiçbirini bilmiyorum. Aradan geçen 30 yılı aşan bir süre sonra bu parçaların bir gün yazar oğlu tarafından yayımlanmasını ister miydi? Doğrusu bu sorunun yanıtını da bilmiyorum. Sadi, bostanın bir yerinde şöyle der. Buyruğa boyun eğen, çok geçmeden buyruk sahibi olur. Bir şaire yakışmayan alçaltıcı bir yalandır bu. Ben buyruğa boyun eğmedim. Buyruk sahibi de olmadım. Karanlığa bile boyun eğmedim. Gözlerim görmez olduğunda bile ışık içinde yaşadım. Bu yol buyruğa boyun eğmeyen tüm insanlara açıktır. Ama isen senin için gören biri vardır. Sağır isen senin için duyan biri vardır. Her iki ağır durumda da mahcup olma. Çünkü senin gözün ve senin kulağın olanlar kerem sahibi kişilerdir. Gözüm görürken amber öküzü sandığım kişiler, gözlerim görmez olduğunda gördüm ki birer merkepmişler. Körüm, ah bir de sağır olsaydım, belki o zaman mistik olabilirdim. Gözüm görmeyeli beri insanları daha iyi görüyorum. Tanrı'yı aramadım, çünkü okuduğum kitapların birçoğunda onu benden önce birçok kişinin bulduğunu gördüm. Ya da onlar böyle bir sanıya kapılmışlardı. Böylece onu aramanın bir nedeni kalmadı. Ama Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı kavramına sırtını dönmüş biri olarak da yaşamadım. Ne de onunla birlikte yaşadım. Sınırdaydım. Varlıkla yokluk arasındaki sınırda. Zaman zaman gölgesini üzerimde duymadığımı söyleyemem. Ama yalnızca gölgesini. Gençliğimde tekkeler vardı. Bugün de var. Ama eski tekkeler değil. Ve apaçık değil. Mezheplere gelince bambaşka. Ben hiçbir tekkeyi seçmedim gençliğimde. Çünkü birini seçmek için tümünü dolaşmam, tümünün yolunu anlamam gerekiyordu. Buna da ömrüm yetmezdi. Tekkelerin, şeyhlerin dışında erişilebilir Tanrı'ya, varsa eğer. Belki yalnızca bunların dışında erişilebilir. Yaşıtlarımdan birkaç ayrımım var. Savaşa gitmedim. Para sahibi olmadım. Ünüm, ünvanım olmadı. İnsan yalnız yaptıklarıyla değil, yapmadıklarıyla da insandır diye düşündüm. Gözlerime perde yeni inmişti. Körlüğe alışmaya çalışıyordum. Arada bir ağaca, bir duvara, bir insana çarptığım oluyordu. Bir gün yol ortasında çarptığım bir kadın, onun kadın olduğunu ilkin kokusundan, sonra ipek çarşafından anlamıştım. Daha sonra sesi bu sezgilerimi doğrulamıştı. Homurdanmak yerine çantasını açıp elime bir metal parçası, 100 para sıkıştırmıştı. Ona bir dilenci olmadığımı söyleyemezdim. Çünkü her kör kendisine yardım edilmesi gereken insanlık borcu biridir. Kabullendim hayatımın bu ilk ve son sadakasını. Tanrı'nın kendisini nazardan ve beladan saklaması dileğinde bulundum, bıyık altından gülümsemeden. Ama o metal parçasını cebime koyamadım. Avcumda sakladım. Çok geçmeden bir başka insana tosladım. Bu kez karşımdaki benden önce davranıp özür diledi. Anladım ki iki kör çarpışmıştır. Ama karşımdakine bunu, benim de onun gibi bir kör olduğumu belli etmedim. Elimdeki metal parçasını tutuşturdum. Bağışla beni dedim. Dalmış gidiyordum. Görmedim seni. Elimde bastonum, kendi yolumda gidiyordum. Birkaç hayta yolumu kesti. Hey kör, nereye gidiyorsun? Dediler. Taşlamazsanız ve yolumdan çekilirseniz sizin gitmeyeceğiniz bir yere gidiyorum dedim. Biri elimden bastonumu almaya kalktı. Bastonumu kaldırıp kafasına vurmadım. Vurabilirdim. Biri paltomun eteğinden çekti. Sizinle ilgili olmayan bir yolda bile yürümeme izin vermiyorsunuz. Yoksa bir körden korkuyor musunuz? Diye sordum. Karşılık vermediler. Böylece bir soru sayesinde sağ salim yuvama döndüm. Yıllardır bana yaşamımı geri ver diyeceğim birini arıyorum. Gözlerim görseydi eğer, belki bir aynada, bir gün, bir ışıkta kime sesleneceğimi bilebilirdim. Bir kör için zaman yoktur. Çünkü gece ve gündüz yoktur. Ama gören için de zaman yoktur. Çünkü gün ve gece zaman değildir. Yalnızca aydınlık ve karanlıktır. Gözüm görürken felsefe ile ilgilenmedim. Kör olduktan sonra ilgilenmemin ise bir anlamı yoktu. Oysa gözüm görürken ilgilenseydim, ola ki körlük dönemimde bir gizden 1000 sim çıkarabilirdim. Bir zamanlar bir köpeğim vardı. Tüm insanlara saldırırdı. İnsan olmayanlara havlamazdı bile. Böylece kimin geldiğini bilebilirdim. Gözlerim görürken daha az dinliyordum insanları. Gözlerim görmez olduğunda dikkatle dinler oldum. Gözlerim görürken sözlerden hiçbir şey yitirmemiştim. Renkler, işin garibi. Körlüğümden beri insanları olduğu gibi renkleri daha iyi algılıyorum. Körlüğümün 1. yılına varmadan parmaklarım görmeye başladı. Herkesi değil, her biçimi değil, her rengi değil. Ama gözüm görürken de her kişiyi, her biçimi, her rengi gördüğümü söyleyemezdim ki. Kör bir yazardan söz ettiler. Kör bir okurdan daha iyi durumdadır, dedim. Sadi der ki, görenle görmeyen arasındaki ayrım nedir? Yalnızca ışık mı, yoksa renkler mi? Işıksa ışığı görmeyenler var. Renklerse herkese başka başka görünür. Amanın dünyası, bakıp da görmeyenin dünyasından daha zengin olabilir. Sadi'nin mi bu sözler, yoksa caminin mi, yoksa ben mi uydurdum? Bir de gözlerimden görmezken aşık olabilseydim. Aşk, acı, umutsuzluk, coşku ve benzeri. En çok bu sözler yansır gözlerde okunur. Aşklarımı, acılarımı, umutlarımı, coşkularımı. Kimse okuyamıyor artık. İnsanları sevmek değil, insanı sevmek. Doğru olan budur. Körlük dönemimde anladım. Hayvanları seven, insanları da sever derler. Yalan. Bazı hayvanlar sevilir ve bazı insanlar. Gözlerim açılmasın isterdim. Kimi zaman düşünüyorum da bu körlük Tanrı'nın bir lütfu gibi geliyor bana. Kör olup gören var. Gözleri açık olup görmeyen. Kendimi savunmak için söylemiyorum. Tam tersine. Bir çeşit itiraf bu söyleyeceğim. Kör olduğumdan beri gördüğüm birçok şey var ki gözüm açıkken görmemiştim. Oğlum balık almış. Bir bakayım dedim. Ve balığın bayat olduğunu söyledim. Hiçbir şey söylemedi oğlum. Ama şaşırdığını anladım. Sormadığı soruyu yanıtladım. Galsemelerini görmüyorum ama kokusunu duyuyorum. İnsanlar ikiye ayrılabilir mi? Körler ve görenler. Kuşkusuz evet. Ama bu durumda bakanlarla görenleri, işitenlerle duyanları, okuyanlarla anlayanları ayırmak gerekmez mi? Sağırlık, körlük birer sakatlık. Ya öbürleri? Batı şiiri doğu şiirinin ritmini bilmez. Doğu şiiri batı şiirinin ritmini bilmez. Özgür Koşuk bunun bilincindeki şairlerin yarattığı bir şiir türü olmalı. Bir dostum son soluğunda hayat buymuş demek demişti. Doğarsın, büyürsün, koşarsın ve ölürsün. Evet, kendimden biliyorum. Budur yaşam. Gözün kör, kulağın sağır olsa da, olmasa da. 3 sözcükten oluşan bir cümleye. Hayat buymuş demek. Sığacak denli yalındır yaşam. Ölürken hayıflanacağım şu olacak. Geride hiçbir şey bırakmadım. Hayıflanmamın nedeni bir şey bırakmamış olmak değil. Bırakabilecekken bir şey bırakmamış olmak. Örneğin Remil'deki rastlantısal ögeler ya da burçlar ve karakterler ya da körler ve görenler. Başlıkları altında birer inceleme bırakabilirdim geride. Bunlardan hiçbirini bırakmamamı nasıl açıklamalı? Tembelliğimden mi? Kim okur? Kim dinler? Umutsuzluğumdan mı? Kendime küçük görüşümden mi? Baki kalacak hoş sedaya inançsızlığımdan mı? Bilmiyorum. Sanırım gözleri gören ve benden daha bilgili, daha yetenekli yaşıtlarım da bilmiyorlar. Niçin?